Ayrım 17, 2 Mart 2013, saat 11.21, Bao Tian Malikanesi, Changsha. Koray yoğun bakımdan çıkmıştı. Çoğu zaman odasında istirahat ediyor, sadece Gökhan ve Nurbek'le konuşarak işlerini yönetmeye çalışıyordu. Odasında olmadığı zamanlarda ise dışarıda spor yapıyordu. Hazırlanması gereken çok şey vardı önünde ve geç kalmak istemiyordu. Bedenini biraz zorluyorsa da dişini sıkıyor, elinden geldiği kadar çalışıyordu. Gökhan adamlarının gerçek gücüne ilk defa manastırdaki dehşet sırasında tanık olabilmişti. Gerçekten ürkütücü bir gücü kontrol ediyordu. Birer hayvan gibi çarpışmışlar, güç kaynağı hiç tükenmeyen birer ölüm makinesine dönüşmüşlerdi. Rüştü'nün ilk saldırısını hatırlıyordu zindanda. Genç adamın o ilk çığlığı, gözlerinden yaşlar boşanarak vurduğu ilk darbe hala gözlerinin önündeydi. Çayından son yudum alıp dışarı yürüdü. Bahçe boştu, Koray odasında dinleniyordu ve çelik takımdan kimseler ortalarda görünmüyordu. Oysa bu saatte öğle yemeğine kadar ki ilk antrenmanlarını yapıyor oluyorlardı. Fakat böylesi daha çok hoşuna gitti. Karlar arasındaki boş ve sessiz malikane ona yayladaki evini hatırlatıyordu. Tüm bu savaş ve karmaşanın ortasında kendine ördüğü o huzur kalesine küçük bir yolculuk yapmak rahatlatıcıydı. Biraz bahçede dolaştıktan sonra üşüdü. Öğleden sonra kendisi de çalışacaktı. Ve muhtemelen bu bahçedeki gövdesi çıplakken yapacaktı bunu. Ama şimdi giyinikken üşüdü. Damağındaki yayla tadını kaybetmemeye çalışarak yavaş adımlarla içeri doğru yürüdü. Koray'dan birkaç saat sonra kendine gelen Ersoy'un durumu hiç de sevindirici değildi. Evet, genç adam yaşıyordu ama çok uzun bir süre herhangi bir operasyona katılması mümkün olmayacaktı. Bacağındaki kırıkların iyileşmesi epey zaman alacaktı. Oysa Gökhan daha ilk günden ısınmıştı ona. Dingin ve tecrübeli tavrı onu diğerlerinden kolayca ayırmıştı. Gözlerinin önüne sırayla geldi Ersoy'un görüntüleri. MİT merkezinde o tok sesiyle kendini tanıtışı ve hemen ardından zindanda Rüştü'yü kurtarmak için 10 Çinlinin üstüne atlayışı. Rüştü'nün kurtulmasını sağlamıştı ama bunun bedelini kendisi çok ağır ödüyordu. Hasta bakım odasının önünden geçerken içeride konuşmalar duydu. Şimdi anlaşılıyordu çelik takımın nerede olduğu. Hep beraber yataktaki arkadaşlarının yanına gitmişlerdi ve onunla konuşuyorlardı. İçeri girip onları rahatsız etmek istemedi. Bu adamlar birbirlerini çocukluktan beri tanıyorlardı ve kendisi onlardan biri değildi. Rahatça konuşmalarına izin vermek istedi. Ama liderleri olarak merakla kulak kabarttı konuşmaları da. ''Rüya olmadığını yeni anlıyorum.'' diye duyuluyordu Ersoy'un tok, kısık sesi. Koray ve Gökhan'dı konuşanlar. Gökhan kapının önünde farkında olmadan kaşlarını çarpmıştı. Ersoy'un sözlerini anlamıştı ama geri kalanını tam olarak duyamıyordu. Konuşmalar birbiri içinde kayboluyordu. Sonra Rüştü'nün ince sesi tek başına duyuldu. ''O dağ başındaki kampa seçilenlerin durumu anlaşılıyor şimdi. Hatırlıyorsunuz değil mi anlattığımı? Çoğu okumuş adamlar.'' Oraya gitmek için seçmelere katılmışlar, bir sürü sağlık kontrolünden geçmişler. Yine hepsi birden kısık sesle konuşmaya başlamışlardı. Koray bir şey anlamadan kapının önünde bir süre daha bekledi. Sesler yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı. Bir tartışma vardı içeride. Koray kapının kolunun döndüğünü görür görmez arkasına dönüp yürümeye başladı. Kapı açıldığında normal bir tepki verirmiş gibi omzunun üzerinden geriye doğru baktı. Utku'ydu çıkan, sinirle kapıyı kapatıyordu genç adam. Kaşları çatılmıştı, onu böyle görünce durdu. ''Ne oldu Utku?'' ''Bir şey yok efendim.'' ''Bir şey var gibi görünüyor.'' ''Önemli değil efendim, küçük bir anlaşmazlık.'' ''Ersoy'la mı tartıştın, yoksa içeride başka biri mi var?'' ''Herkes orada efendim, Ersoy'a bir moral ziyareti yaptık.'' Güldü. ''Bana haber vermiyorsunuz, alacağınız olsun.'' dedi ve kapıya doğru yürüdü. Utku gülümseyip diğer tarafa ilerlerken o da odaya girdi. Konuşmanın bir kısmını yakalamayı umuyordu ama girdiğinde konuşma çoktan kesilmişti. 4 adam Ersoy'un çevresinde sandalyelerde ve yatağında oturuyorlardı. Herkes gülümsüyordu, o girince ayağa kalktılar. Oturmalarını istedi. Çelik takımın kulak misafiri olarak öğrendiği konuyla ilgili herhangi bir şey yapmayı gerekli görmedi Gökhan. Bu adamlar zaten Koray'ın kampına kadar girmeye hak kazanmış adamlardı. Bu bilgiyi hak ediyor bile olabilirlerdi. Yine de Koray durumdan memnun olmayabilirdi. Gökhan ona bir şey söylememeye karar verdi. Takımı ileri bir tarihte konuyla ilgili uyaracaktı. Akşamleyin hep beraber bahçede çalışıyorlardı. Muammer ve Onur, Kaya ve Rüştü eşleşmişlerdi. Utku bu akşamki antrenmanın başından beri onlardan ayrı tek başına çalışıyordu. Gökhan onunla eşleşmeyi düşündü ama bundan vazgeçti. 28 Şubat 2013, saat 20.15. Room 42 Bar, Ziyan. Room 42 adlı mekan aslında 42. sokakta değildi. Resmi olarak bu popüler sokağın bir paralelindeki arka sokağında kalıyordu ki 43. sokak adıyla bilinen bu sokak hiçbir zaman uğurlu bir yer olarak görülmemişti. Barın ortasına dikilip şöyle bir etrafında döndüğünde Ziya'nın en meşhur para babalarından birkaçını hemen görebiliyordu insan. Burada takım elbiseli adamlar ve yarı çıplak kızlar vardı. Onlardan başka bulunabilecek tek insan türü üniformalı garsonlardı. Room 42'nin arka odalarından pek çoğu içerideki müşterilere çeşitli amaçlarla hizmet veriyordu. Ama bu amaçlardan ikisi en popüler olandı. Birincisi içerideki seks oyunlarından sıkılanlar burada işlerini daha doğrudan görebiliyorlardı. İkinci popüler kullanım alanı ise kumardı. Ziya'nın en iyi ve cüzdanı en dolgun oyuncularından birkaçı poker için burayı tercih ediyordu. Room 42 bu alanda Ziya'nda birinci değildi ama hızlı bir yükseliş grafiği çiziyordu. Odalar uyuşturucu kullanmak ve mafya patronları arasında çeşitli alışverişlerin gerçekleştirilmesi için de kullanılıyordu. Bazen bir oda aynı anda bu işlevlerin hepsini birden yerine getirebiliyordu. Kumar, seks, uyuşturucu, teslimatlar, alışverişler, hesaplaşmalar, toplantılar. Hong Fei Lau beraberinde 5 adamıyla birlikte Room 42'nin arka kapısındaydı. Kapıda bekleyen izbandutun yüzüne bir vampire güneş ışığı tutar gibi yaklaştırdı polis kimliğini ve adamı kenara itip geçti. Aslında polis değildi, GRI'da albay rütbesiyle bulunuyordu ama bazı saha çalışmaları için komiser kimliği vardı. O ve 5 adamın yanından geçerken izbandut hala onları durdurmaya, bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Olmadı içeri onlardan önce varmak ve haber vermek niyetindeydi. Bu olmadı. Hong Fei ve adamları dar alçak koridorun loş ışığında hızla ilerliyorlardı. Kenardaki kapılardan birinden anlamsızca gülerek ve sendeleyerek makyajı akmış, alkol ya da uyuşturucunun etkisiyle zor ayakta duran bir kadın çıktı. Kadın ayakta kalabilmek amacıyla Hong Fei'nin omuzuna tutununca albay üzerine bir böcek yapışmış gibi irkilip yüzünü buruşturarak onu itti. Hong Fei ulaşmak istediği odanın kapısına daha metreler varken kimliğini havaya kaldırıp kapıda bekleyen iki adamın görmesini sağladı. Adamlar derhal kapıyı açıp içeriye haber vermeye başladılar. Onları itip içeri geçti, adamları arkasındaydı. ''İrman Liping!'' diye bağırdı. ''Seni görmek ne güzel!'' İrman Liping odada iki kadınla beraberdi. Dövmelerle kaplı çıplak bedenini sergilemekten utanır gibi bir hali yoktu. Ama yanındaki genç kadınlar etraflarında ne buldularsa göğüslerini ve bacaklarını kapatmaya çalışıyorlardı. Liping 40'lı yaşlarında bir adamdı ve bu barın sahibiydi. Düzenli spor yapar ve vücuduyla övünürdü. Dövmelerinin hepsi de bir sanat ürünüydü. Hong Fei yerden aldığı bir giysiyi ona fırlatıp giyin dedi. Liping yattığı yerde gülümseyerek üzerine atılan pantolonu giymeye başladı. Bir yandan sen de kimsin diye sormuştu. Komiser Hong Fei dedi kimliğini göstererek. Seni buralarda daha önce hiç görmemiştim dedi Liping. Aslında gerçek adı bu değildi. Sahte bir Çin vatandaşıydı. Özbek asıllıydı. Ziyan polisi bunu biliyor ama herhangi bir sakınca görmüyordu. İrman iyi bir adamdı ve polisle işbirliği yapma konusunda hiçbir zaman zorluk çıkarmamıştı. Seninle görüşmemiz gerek dedi Hong Fei. Kadınları gönder. İrman'ın bağırmasıyla kadınlar arkadan çıkıp koridorda polisleri geçerek gözden kayboldular. Sorun nedir komiser dedi İrman. Dalga geçer gibi ekledi. Yasalara karşı biri değilim. Hong Fei etrafına iğreniyormuş gibi baktı. Bundan pek emin değilim. Şimdi söyle bakalım 22 Şubat günü ziyaretine gelen kimdi? İrman yutkundu ve anlamamış gibi gözlerini kıstı. Özür dilerim neden bahsediyorsunuz? Kızıl Şaman'dan diye bağırdı Hong Fei. Bir kamyon dolusu silah verdiğin adamdan. Kekeleyerek gülüyordu İrman. Bir yanlış anlamı olmalı. Kızıl Şaman diye birini tanımıyorum. Silahlarla da... Senin işbirliğin seven bir adam olduğunu duymuştum. O yüzden sana iyi davranacağım ve bana her şeyi anlatman için bir şans vereceğim. Özür dilerim komiser Hong Fei, bir yanlış anlamı olmalı. Hong Fei sandalyeden kalktı. Alın bunu der demez yardımcıları harekete geçti. İrman bir çocuk gibi ellerini kaçırmaya çalışırken böyle iş yok ne olur anlaşabiliriz komiserim diye bağırıyor yakınıyordu. kadınlardan biri işkenceye başladıklarında bu şımarık tavırları kalmayacak diye düşündü. Hong Fei ancak gece yarısı evine gidebildi. Karısı Sunita henüz yatmamış onu beklerken televizyon izliyordu. Küçük oğlu Zhu çoktan uyumuş olmalıydı. Karısını öptükten sonra oğlunun odasına gitti. Ne kadar geç gelirse gelsin onun yanında bir saat geçirirdi. Gerek eşine gerekse Zhu'ya çok geç sahip olmuştu. Karısıyla Çin'in Hindistan elçiliğinde görevliyken tanışmıştı. 4 yıl çocuk yapmak için çabalamışlar ve sonunda Zhu doğmuştu. Hong Fei bebek kız olsaydı ondan kurtulup kurtulmayacağını hala bilmiyordu. Çin'de nüfus kontrolü nedeniyle kız bebeklerden kurtulmak çok yaygındı. Bunu herkes biliyor, hastanelerde rüşvetle ölü doğum belgesi alınıyordu. Hong Fei oğlunun yanına uzanıp onun yüzünü okşadı. Hem sevgi hem gurur vardı bakışlarında. Bu küçük varlığa tapıyordu. Yarı Hintli, yarı Çinli Zhu çok yakışıklı bir delikanlı olacaktı. 5 Mart 2013, Bao Tian Malikanesi. Banyarev kucağında dizüstü bir bilgisayar taşıyarak heyecanla girdi içeriye. Gülüyordu, neşeliydi. Görüntüler geldi beyim. İçeride sadece Koray ve Gökhan vardı, son gelişmeleri konuşuyorlardı. Ne görüntüleri? Envari! İstemez dedi Koray, boş ver onu da gel otur. Envari bu gece yakalanmıştı. Bilgisayarda öldürülmeden önce Kızılşaman'dan af dilediği görüntüler yer alıyordu. Af diledikten sonra uzun süre işkence ediliyordu kendisine. Nurbek az da olsa hayal kırıklığına uğramış, bilgisayarı kenardaki masanın üzerine bırakıp yanlarına oturmuştu. ''İyice iyileşiyorsun beyim'' dedi. ''Daha iyileşmesi mi kaldı bunun? İyileştim bitti işte'' diye geldi karşılık. ''Aman beyim, tam olarak iyileşmeden bir şeye kalkışmayalım.'' Koray'ın pek bir şeyi kalmamıştı ama yaralarının bazıları hala görünür durumdaydı. Nurbek onun için bir baba gibi endişeleniyordu. Koray bu yüzden onu Kırgızistan'a geri göndermeyi düşünmüştü ama şimdi ona her zamankinden çok ihtiyacı vardı. Nurbek Çin'de çok temiz bir iş çıkarmış, büyük karışıklığı Gökhan'ın da yardımıyla neredeyse tamamen yatıştırmıştı. Planlarını da düze çıkarmıştı. ''Adamların ne durumda Gökhan?'' diye sordu Koray. ''Ersoy'u biliyorsun'' dedi. Ersoy artık kendine gelmişti ama kırık bacağıyla operasyona devam etmesi mümkün olmayacaktı. Yakında Türkiye'ye gönderilecekti genç adam. ''Diğerleri hazır durumda'' diye devam etti. ''Daha fazla beklememizin alemi yok.'' ''Olur mu Gökal, Gökhan Bey'im, daha zamanımız var yahu.'' ''Patronun için endişelenmeni anlıyorum Nurbek. Ama gördüğüm kadarıyla onun maşallahı var. Bugün beraber çalıştık biraz. Her zamanki formundan herhangi bir eksiği yok.'' Bugün antrenman amaçlı karşılıklı jiu-jitsu yapmışlardı. İkisi için de son derece faydalı geçen antrenman sürekli diyaloglarla bölünmüş, neredeyse bir oyun halini almıştı. Gökhan sonunda net bir üstünlük kurmuştu. Şimdi ona gönderme yaparak Koray'ı alaya alıyordu. ''Evet Nurbek, formun biraz düşük ama bir iki güne bir şeyim kalmaz.'' ''Beyim, ben aslında bir şey diyeceğim. İşler her zamankinden karışık. İnşaatta da her gün başka bir sorun çıkıyor. Sen işlerin başına geçsen de bu işe başka birilerini göndersek, burada sana ihtiyaç yok. Emin olayım diyorsan ben gideyim.'' ''Hayır Nurbek,'' dedi Kızılşaman. ''O dediğin işlerde güvendiğim adamlar sizler varsınız. Orada bana ihtiyaç yok. Ben bu işin içinde olmalıyım. Neyi kendimin yapacağını iyi bilirim.'' ''O zaman biraz daha bek.'' Nurbek diye onu durdurdu ve sessiz geçen birkaç saniye boyunca doğrudan gözlerinin içine baktı. Nurbek zoraki gülümsemeye çalışarak gözlerini kaçırdı sonunda. Bu sırada içeri Çinli uşaklardan biri girip Nurbek'e bir telefon geldiğini bildirdi. Nurbek çıktıktan 2 dakika geçmeden telaşla içeri daldı. Operasyona erken başlamak zorundaydılar. Bir gün önce, Ziyan. Hong Fei Lao, İrman ve adamlarından işine yarayacak hiçbir bilgi almayı başaramamıştı. GRI'da uzun zamandır Kızıl Şaman dosyası onun sorumluluğundaydı ve son günlerdeki faaliyetleri onun sonunu hazırlayacak gibiydi. Kızıl Şaman'la uğraşmanın zor olduğunu GRI Başkanı General Zhao Ziyong Wei de anlamış olmalıydı. Ve Hong Fei kendi bilgisi dışında yapılan Tanrı Dağları operasyonunu yeni öğrenmişti. Oraya gönderilen adamların sadece kesilmiş başları gelmişti geriye. Gerçi niye devre dışı bırakıldığını merak ediyordu ama soracak değildi. Kızıl Şaman'ın Ziyan'da aldığı silahlar arasında roket atarlar ve tamamıyla ordu kullanımına yönelik ağır tahrip güçlü patlayıcılar vardı. Adam ya bir savaşa hazırlanıyor ya da komik bir silah kaçakçılığı işine kalkışıyordu. Bu silahları nerede kullanacağı, nasıl bir mafya işinde böyle şeylere ihtiyaç olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Fakat Çin hükümeti onu durdurmak istiyordu. Bu adam nereye saldırmayı planlıyor diye kendi kendine söylendi. Hong Fei tüm bunlardan hiçbir şey anlayamıyordu. Bambaşka bir hesaplaşmanın içinde olduğunu hissediyordu. Kayıtlarda Kızıl Şaman'ın geçmişini araştırmış ama yine çok az bilgiye ulaşabilmişti. Odasında dosyaları karıştırıyorken içeri amiri Dong girdi. Dosyaları toparlamaya çalıştı ama daha da çok dağılmalarına neden oldu. Ama masadaki dizüstü bilgisayarın kapağını çaktırmadan kapatmayı başarmıştı.
Hong Fei, bir saha araştırması yapman gerekiyor. Bu dosyalarla ne yaptığını sanıyorsun?
Saha araştırmamı sürüyor efendim dedi. Ama önemli olan bu silahlarla nereye saldıracağını bulmak. Raporumu okudu. Amir Dong eliyle durmasını işaret etti. Alt dudağını sarkıttı. Gergin olduğunda hep bunu yapardı.
Nereye saldıracağını biliyoruz dedi. Cebinden bir kağıt çıkarıp uzattı.
Hong Fei kağıttaki bilgileri hızla okudu. Başlıkta Ron Nicor Araştırma Enstitüsü Jiwonching Adası yazıyor, altında küçük puntolarla bir takım bilgiler sıralanıyordu.
Dong devam etti. Hedefi burası, engellememiz lazım. Silahlarla o adaya nasıl gideceğini bulmalıyız.
Hong Fei, peki efendim, nedenini biliyor muyuz dedi. Kızıl Şaman niye saldıracak buraya?
Dong parmağıyla gömlek yakasını genişletti. Gizli bir devlet projesini engellemeye çalışıyor. Bilmemize izin verilen bu.
Hong Fei bir soru daha soracaktı ki telefon çaldı. Amirinin endişeli bakışları altında ahizeyi kaldırıp evet dedi. Duydukları karşısında gülümsemeye başladı.
Amirine artık adaya nasıl ulaşacağını da biliyoruz efendim dedi.
Acilen Şangay'a yetişmesi gerekiyordu. Akşam, Şangay. Deniz motorunda Piyukku adasına doğru son hız ilerliyordu Hong Fei. Motorda ondan başka sadece sürücü vardı. Arkalarında kalan güneş birkaç dakika içinde tamamen batmış olacaktı. Rüzgara karşı ayakta duruyordu. Kravatı ve ceketi rüzgarda sallanıyor, soğuk gömleğini deliyordu. Denizde bir hayli açılmışlardı. Yakın çevrede onlarınkinden başka deniz taşıtı görünmüyordu. Ama aldatıcı ufuk çizgisinin yakınlarında oyuncak gibi gemiler seçilebiliyordu. 45 dakika sonra Piyukku'ya ulaştılar. Rıhtımda onu bir meslektaşı karşıladı ve karakola götürdü. Zijun, Shantang sorgulanmak için bekletiliyordu. Zijun, Piyukku'da küçük bir bar işleten, buradaki halk tarafından tanınan sıradan bir adamdı. Kimse onun yıllardır ordudan çalınmış bir denizaltının bakımı ve saklanması işini üstlendiğini tahmin edemezdi. Hong Fei, Zijun'u selamladı. Adam tedirgin ve ürkmüş görünüyordu. Hong Fei denizaltını sorduğunda artık kendisinde olmadığını söyledi. Nerede olduğunu bilmiyordu ama bildiği her şeyi söylemeye hazırdı. Hong Fei onun bildiklerini büyük bir ilgiyle dinledi. 5 Mart 2013, Boğa Tian Malikanesi.
Zijun diye bağırıyordu Nurbek Banyerev. Zijun'u tutuklamışlar.
Zijun da kim diye sordu Gökhan.
Adadaki adam, denizaltı.
Koray çoktan ayaklanmıştı bile.
Gidiyoruz, adamlarını topla Gökhan. Nurbek, Ningbo'ya kadar sen de bizimle geliyorsun.
Zijun tutuklandıysa denizaltıyı biliyorlar demekti. Denizaltıyla bir saldırı olacağını bildikleri sürece bunu engellemeleri hiç zor olmazdı. Şimdi bir kamikaze dalışına hazırlanıyorlardı. 9 Mart 2013, saat 20.13. Ronikor Araştırma Enstitüsü, Jiwonching Adası. General Yao Niu, Ronikor'un en önemli 3 profesörü ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinden 2 yetkilinin de katılmış olduğu telefon konferansından çıkarken kapıda genç bir subay yanına koştu. Genç adam çakın gibi dikilip selam verdi.
"Efendim, GRI ajanlarını getiren motor Jiwonching Güney Rıhtımına yaklaşıyor. Albay Guo Guang emrinizi bekliyor."
General Yu, genç subayla birlikte koridorda hızla ilerlemeye başladı. Kırışıklarla dolu bir yüzü, zayıf ve uzun bir bedeni vardı. Kaşlarının olmayışı yüzündeki sert ifadeyi biraz olsun yumuşatıyordu. Motorun güney rıhtımına yanaşması zor olacaktı. Adanın boşaltılması için sevkiyat yoğun şekilde sürüyordu. General koridorda hızla ilerlerken genç bir kadın doktor ona çarpmamak için yan dönmek zorunda kaldı. Arkalarından sanki formalite icabı bir kızgınlıkla bakıp yoluna devam etti. Kontrol odasına gelmişlerdi. General beraberindeki askere, "Şimdi git bir takım topla," dedi. Subay selam verip koridorda hızla uzaklaşırken kapıyı açıp içeri girdi.
"Neler oluyor albay?"
Albay Guo Guang, laboratuvar binasının kokpiti gibi inşa edilmiş yuvarlak hatlı kontrol odasında ekranların ve mikrofonların başındaydı. Dikkatini vermiş olduğu radar ekranında bir noktanın minik adımlarla yaklaştığı görünebiliyordu. ''Birkaç dakika önce ekranda belirdi general, şimdi görünebiliyorlar.'' diye odanın tüm güney duvarını kaplayan yuvarlak bombeli pencereyi gösterdi. General birkaç adımda pencerenin dibine kadar yaklaştı. Hava kararmış, dalgalı sarı deniz çeşitli koyuluklarda siyah kıvrımları ve katmanlarıyla loş bir ışık altında gelişi güzel bırakılmış kadife bir örtü gibiydi. Uzakta beyaz motor açıkça seçiliyordu. General gelenlerin karşılanması emrini verdi. Kendisi de aşağıya rıhtıma inmişti. Arkasında laboratuvar binası bir kale gibi yükseliyordu. Yanında 20 asker vardı ve hepsi de silahlarını hazır etmiş bekliyorlardı. Ona haberi ilk ulaştıran genç subay elindeki megafonu uzattı. Motor iyice yaklaşmıştı. Pervanelerinin ve sıçrattıkları suyun sesi rıhtımda duyuluyordu. General daha da yaklaşmalarını bekledi. En öndekinde ayakta dikilen bir adam seçiliyordu. Siyah bir ceketi ve beyaz bir gömleği vardı. Kravatı rüzgarda delice savruluyordu. Ellerini kaldırmıştı. General rıhtıma yanaşıp motoru durdurmalarını ve elleri havada karaya çıkmalarını emretti. Denileni yaptılar. 6 kişi inmişti. Aralarında bir kadın vardı. Hepsi takım elbiseliydi. İlk görünen adam bağırdı. ''İyi akşamlar general. Ben Albay Hong Fei.'' Rüzgar yüzünden yüzünü buruşturan Lau Hongfei tuhaf bir şekilde gülüyor gibi görünüyordu. ''Sizi bekliyorduk albay.'' dedi General Yu Niu. Hongfei gülümsedi. ''Adanın güvenliğini devralmaya geldim. Bundan sonra yetki bende.'' 10 dakika sonra küçük, iyi ışıklandırılmış bir odada metal bir masanın iki yanında karşılıklı oturuyorlardı. General masanın üstüne doğru eğilmiş, bedenini tehditkar biçimde GRI albayına yaklaştırmıştı. Hongfei metal sandalyesinde geriye yaslanmış, ellerini bacaklarının üstüne koymuştu. Yüzünde sakin, generalin sinirlerini bozan çok bilmiş bir ifade vardı. Aslında bunu generalin sinirlerini bozduğunu fark ettiği için yapmaya devam ediyordu. ''Size burada ne üzerine çalıştığımızla ilgili bilgi veremem albay.'' ''Bakın General Yu, Kızıl Şaman denen Kırgız mafya patronu bütün güçlerini bu adaya saldırmak için kullanıyor. Buraya niçin saldıracağını, burada ne yapıldığını biliyor. Buraya korumaya geldiğim şeyi bilmem lazım.'' General Yu kaşlarını çattı. GRI ajanı da olsa bir albayın onun üstü gibi davranmasına dayanamıyordu. ''İnatla hayır, bilgi veremem.'' dedi. ''Siz işinizi yapın ve Kızıl Şaman'ı yakalayın.'' Hongfei güldü, bir şey arıyormuş gibi etrafına bakınıyordu. Durup yüzünü elleriyle ovuşturdu ve ''Tamam.'' dedi. ''Size yardım etmek için buradayım general. Siz söylediniz bunu. Aynı ülkeyi koruyoruz.'' General terliyordu. Adasına güveni tamdı. Aslında kimsenin saldıracağı ve bulacağı bir şey kalmamıştı. 3 gündür sevkiyat yapılıyordu. Virüsler taşınmıştı.